Arkadaşlar merhaba. Tüm sektör profesyonelleri buradaysa, GrowTap, TR'nin hazırladığı sektör özetlerine başlayalım. Search Console AI raporları dünya geneline yayıldı, Mueller toparlanma sürecini açıkladı. Google, Search Console AI raporlarının ve Search AI opt-out kontrolünün 31 Ağustos itibarıyla tüm dünya genelindeki sitelere ulaştığını duyurdu. Raporlar, AI Overview, AI Mode ve Discover'daki üretken AI özelliklerinden gelen impression verilerini sayfa, ülke ve tarihe göre kırıyor. Her siteye erişim açılmıyor, AI impression sayısı düşük olan siteler raporda görünmeyebilir. Opt-out seçeneğinin diğer arama sıralamalarını etkilemediği de netleştirildi. Bu gelişmelerin yanı sıra John Mueller, kapsamlı bir core update sonrasında yapılan düzeltmelerin etkisinin görünmesinin aylarca sürebileceğini vurguladı. Bir Redditor'un sitesi 800'den fazla toxic referring domain edinmişti, Mueller bu tür durumlarda sabırlı olunması gerektiğini belirtti. Mueller ayrıca AI crawler'lar için markdown kullanımını ve sitemap cache boosting yöntemini de değerlendirdi. OpenAI araştırma direktörü, makineler bizden daha akıllı hale gelecek. OpenAI'ın araştırma direktörü Vakup Paçoki, 2023 ortasında, RLSLO projesinde reasoning model eğitiminin ölçekleneceğine dair ilk somut sonuçları gördüklerini aktardı. O gece meslektaşı Szymon ile benchmark rakamlarını değil, insanlardan anlamlı biçimde daha akıllı makinelerin kendi yaşamlarında gerçekleşeceği gerçeğini sindirmeye çalıştıklarını belirtti. Paçoki, mevcut iç sonuçlara dayanarak bu ilerleme hızının recursive self-improvement aşamasına taşınabileceğini öngörüyor. Reasoning modelleri artık ekonominin büyüyen bir parçası, bilgisayar arayüzlerini kullanabiliyor, araştırma projeleri yürütüyor ve bilgisayar güvenliği alanında yeni tehlikeler yaratıyor. Bu tablonun zorunlu çıktısı olarak Paçoki, daha güçlü alignment güvencelerine ve uluslararası koordinasyona acil ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Psikiyatri, AI psikozunun klinik bir tanı olup olmayacağına karar vermek zorunda. King's College London başta olmak üzere 4 kurumdan araştırmacılar, AI ile ilişkili psikoz kavramının bağımsız bir klinik tanı olarak kabul edilip edilmemesi gerektiğini sorguluyor. OpenAI'ın kendi açıkladığı verilere göre her hafta yaklaşık 560 bin kullanıcı psikoz veya mani belirtileri gösteriyor. Araştırmacılar, bu tablonun psikiyatrik sınıflandırmada resmi yer alıp almayacağından bağımsız olarak acil müdahale gerektirdiğini vurguluyor. Sorunun merkezinde chatbotların iki temel özelliği yer alıyor, kullanıcıyla aşırı ölçüde hemfikir olma eğilimi, Scoffinsy ve giderek insansılaşan tasarım. Scoffinsy'nin RLHF sürecine işlendiği görülüyor, veri etiketçilerin doğruluktan bağımsız olarak kendi inançlarıyla örtüşen yanıtları tercih ettiği ve bu davranışın OpenAI, Anthropic ve Google'ın elelemlerinde tutarlı biçimde ortaya çıktığı saptandı. Araştırmacılara göre bu durum chatbotları, kişiye özel yankı odasına dönüştürerek mevcut sanrıları pekiştiriyor. Ufak bir ara, dijital pazarlama ve growth ihtiyaçlarınız için bize growtap.tr.com adresinden ulaşabilirsiniz. Devam ediyoruz. Google, AI Mode'da Restrictive Match Type'larla Search Ads testi başlattı. Google, AI Mode'da Exact Match ve Phrase Match gibi Restrictive Match Type'ları içeren Saf Search kampanyalarına reklam göstermeye başladığını resmen doğruladı. Google Ads Liaison Jeannie Marvin, bunun yakın zamanda başlatılan, küçük bir deney olduğunu belirtti, ancak yalnızca açık ve doğrudan kullanıcı niyetinin bulunduğu durumlarda geçerli olduğunu da vurguladı. Bu gelişme PPC sektöründe dikkat çekici bir kırılmayı temsil ediyor. Daha önce AI Mode'da görünmenin tek yolu AI Max, Performance Max veya Broad Match ile Smart Bidding kombinasyonuydu. Artık Restrictive Match Type'larının da bu yüzeyde çalışabilmesi, reklam verenlere hedefleme kontrolünü kaybetmeden AI Mode'a erişim kapısı açabileceğine işaret ediyor. Google Ads API V22, 7 Ekim 2026'da devre dışı kalıyor. Google Ads API V22, 7 Ekim 2026 itibariyle tamamen devre dışı kalıyor, bu tarihten sonra V22 üzerinden yapılan tüm istekler başarısız olacak ve API erişimi kesilecek. etkilenen reklam verenler ve geliştirici ekiplerin API bağlantısını sürdürmek için daha yeni bir sürüme geçiş yapması gerekiyor. Mevcut ve 22 kullanımı, hangi metod ve servislerin aktif olduğunu görmek için Google Cloud Console üzerinden kontrol edilebiliyor. Microsoft'un 2026 Holiday Playbook, alışverişçilerin %76'sı AI kullanacak. Microsoft Advertising, 2026 tatil sezonuna yönelik 6 küresel trendi kapsayan Holiday Playbook'unu yayınladı. Öne çıkan bulgu, Amerika Birleşik Devletleri'li alışverişçilerin %76'sının tatil alışverişlerinde AI kullanmayı planlaması. Conversion Journey ise artık ortalama 52 güne uzadı. Amerika Birleşik Devletleri'li tüketicilerin büyük çoğunluğu tatil alışverişlerine Halloween'den önce başlıyor. Benzer örüntüler küresel ölçekte de gözlemlendi. Ekonomik baskılar tüketici davranışını farklılaştırıyor. Bir kesim değer odaklı hareket ederken diğeri kalite ve özgün marka deneyimlerini önceliklendiriyor. Satış etkinlikleri de talebi hızlandıran kritik kıvılcımlar olarak öne çıkıyor. Playbook, markalara bu gelişen AI odaklı ortamda tüketiciyle nasıl etkili bağ kurulacağına dair somut stratejiler sunuyor. ChatGPT'te ürün göstermek kolay, checkout'tan geçirmek değil. Shopify'ın başkanı Harley Finkelstein'in Şubat 2026 kazanç çağrısında paylaştığı veriye göre, AI destekli aramalar üzerinden gelen siparişler Ocak 2025'ten bu yana 15 kat büyüdü. Bu büyüme Google'ın Universal Commerce Protocol, OpenAI'ın Agentic Commerce Protocol ve Salesforce'un Agentforce Commerce'ı olmak üzere 3 ayrı protokol üzerinden akıyor. Etsy satıcıları ChatGPT içi checkout'u ilk kullananlar arasında yer alırken Glossier, Spanx ve Wori gibi Shopify mağazaları bunu takip etti. Ancak OpenAI'ın native in-chat checkout'tan geri çekilip alışverişleri perakendeci uygulamalarına taşıması, asıl soruyu daha kritik hale getiriyor, bir AI agent işlemi tamamladığında alttaki checkout mekanizması gerçekten çalışıyor mu? Kaverk'in kurucusu Konstantin Klagin'in analizine göre, görünürlük sorununu çözen perakendecilerin büyük çoğunluğu checkout altyapısını test etmeden agentic commerce protokollerine bağlanıyor. Satışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirleyen bu test sürecini atlamak, büyüyen trafiği doğrudan gelir kaybına dönüştürebilir. Google iş arama özelliğinde bug, yeni ilanlar görünmüyor. Google'ın iş arama özelliğinde yaklaşık bir haftadır yeni ilanların neredeyse hiç görünmediği raporlanıyor. New York City için son bir gün filtresi uygulandığında sonuç gelmiyor, son 3 gün filtresi ise yalnızca birkaç ilan döndürüyor. Reddit'te açılan bir başlıkta kullanıcılar, kayıtlı Google Job sorgularının eski ilanları getirmeye devam ettiğini ancak yeni ilanların üretilmediğini aktardı. Ayrıca 8 günden yeni ilanlarda, kaç gün önce, etiketinin kaybolduğu da dikkat çeken sorunlar arasında. Sorunun kaynağı henüz belirlenmiş değil. YouTube'un Covid metri yalnızca creatorlara görünüyor, markalar denetleyemiyor. YouTube, 5 Eylül 2026 itibarıyla TV'de aynı ekranı birden fazla kişinin izlediği durumları tahmin eden, Voice Covid metrini kullanıma sundu. Tek cihazda 3 kişi izliyorsa bu, artık bir değil 3 görüntüleme olarak kaydedilebiliyor, ancak bu veri yalnızca Creator Analytics panelinde görünüyor. Markalar ve sponsorlar söz konusu metri doğrudan denetleme imkanına sahip değil. Metrik, demografik örüntüler, video türü ve izlenme saatlerine dayalı istatistiksel modellemeyle çalışıyor, gerçek kişi sayısı değil, tahmin üretiyor. Bu durum, TV yayıncılığındaki reyting ölçümlerine benzer bir yapıya işaret etse de şeffaflık tartışması açısından kritik bir fark yaratıyor, sponsorluk görüşmelerinde kullanılan bir rakamın yalnızca içerik üreticisi tarafından görülmesi ve bağımsız olarak doğrulanamaması, markaların ölçüm güvenilirliğine ilişkin ciddi sorular doğuruyor. AI Shopping'de yarış, Anthropic ve rakipleri kim kazanacak? Anthropic, 2 Eylül'de yayınladığı Building Commerce Agents with Cloud, rehberiyle perakendecilere AI tabanlı alışveriş agentları kurmaları için hazır yazılım şablonları ve uygulama örnekleri sundu. Rehberde iki somut senaryo öne çıkıyor, müşteriye yönelik bir on-site shopping agent ve sipariş yönetimi ile tedarik zinciri süreçlerini optimize eden bir merchant agent. Cloud, bu agentları kullanan perakendecilerin sipariş tamamlama oranında %35 artış kaydettiğini öne sürüyor. E-ticaret dünyası için asıl soru ise, bu agentların nerede çalışacağı? Alışveriş deneyimi perakendecinin kendi sitesinde mi, yoksa Perplexity, ChatGPT ya da Google AI Mod gibi harici platformlarda mı şekillenecek? Anthropic'in hamlesi, rekabeti yalnızca ürün ve fiyat değil, aynı zamanda alışveriş agentlarının kimin altyapısında çalışacağı düzlemine taşıyor. İnfluencerların çoğu reklam ifşasını atlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 26,6 milyon influencer bulunmasına karşın ücretli işbirliklerinin ifşa edilmesi büyük ölçüde eksik kalıyor, bunun temel nedeni yasal tanım boşluğu. FTC'nin düzenlemeleri influencer terimini hiç kullanmıyor, düzenleyici çerçeve, endorser kavramı üzerine kurulu ve ödeme, ücretsiz ürün, indirim ya da istihdam bağı gibi material connection unsurlarından biri varlığında ifşa yükümlülüğü doğuyor. AB ise trader tanımını esas alıyor, yalnızca Fransa, influencer kavramını ücret karşılığı şöhretini ticari amaçla kullanan kişi olarak mevzuata yazdı. Avrupa Komisyonu'nun Şubat 2024'te gerçekleştirdiği denetimlerde 22 AB üyesi ülkedeki içerik üreticilerinin büyük çoğunluğunun reklam ifşa kurallarına uymadığı tespit edildi. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem AB aynı sorunu hedefliyor, ücretli tanıtımın gizlenmesi doğası gereği yanıltıcı. Ancak ortak bir yasal influencer tanımı olmadığı sürece bu kuralların etkin biçimde uygulanması güçlüğünü koruyor. Dropshipping nasıl çalışır, sipariş akışı, marjlar ve reklam harcaması? Dropshipping, satıcının ürün stoğu tutmadan sipariş alıp tedarikçiye ilettiği ve tedarikçinin doğrudan müşteriye gönderim yaptığı bir perakende modelidir. Satıcı ürüne hiç dokunmaz, Shopify, WooCommerce veya Marketplace üzerinden tedarikçinin görselleri ve açıklamalarıyla ürün listelenir, müşteri ödeme yaptıktan sonra uygulama otomatik olarak tedarikçiye eşleşen sipariş iletir ve teslimat adresi aktarır. Modelin sürdürülebilirliği açısından iki kritik nokta öne çıkıyor, tedarikçi adının pakette görünmediği Blaine veya White Label gönderim ve çalışma sermayesinin satıcı lehine akması. Satıcı ödemeyi önce tahsil eder, tedarikçi maliyeti sonradan çekilir. Ancak satıcı, teslimat, doğruluk ve iade konularında tüketici hukuku yükümlülüğü, vergi tahsilatı ve iade sorumluluğunu üstlenen yasal taraf olmaya devam eder, lojistik dışarıdan temin edilse de yasal sorumluluk devredilmiyor. Görsel içerik, MarTech bütçesinde kimsenin açmadığı kalem. Pazarlama operasyon ekipleri CRM, ESP ve Analytics harcamalarını rahatça sıralarken görsel içerik maliyeti çoğunlukla onlarca farklı faturaya dağılmış durumda kalıyor, bu dağınıklıkta görsel üretimi bütçenin en verimsiz kalemlerinden birine dönüştürüyor. Görselin asıl maliyeti aslında dosyanın kendisi değil, bekleme süresi. Bir kampanya için hero görsel, reklam varyantları, sosyal medya kırpmaları ve e-posta header'ının aynı hafta teslim edilmesi gerektiğinde brief, kuyruk, taslak ve revizyon döngüsü test penceresinin yarısını kapatabiliyor. AI görsel üretim araçları bu denklemi değiştiriyor, tasarımcının yaratıcı yargısının yerini almak yerine, dağınık ve fatura bazlı bu süreci kontrol edilebilir bir iş akışına dönüştürüyor. Bu dönüşüm, görsel içeriğin MarTech stack'inde yönetilebilir bir kalem olarak ele alınmasının önünü açıyor. Özetlerin sonuna geldik. Tüm danışmanlık talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çarşamba tekrar podcast'te görüşmek üzere.